Merhaba arkadaşlar. Madame Bovary'i okuyoruz. Bugün sayfa 173 ile sayfa 182'nin arasını okuyacağız. 10. Rudolf'un bu korkuları yavaş yavaş Emma'ya da geçti. Önceleri aşk onu sarhoş etmişti. Ondan öteye hiçbir şey düşünmemişti. Şimdi hayatı için bu aşk gerekli olduğundan, bu aşktan bir şey kaybetmekten, onun bulanmasından bile korkuyordu. Rudolf'tan dönerken ufuktan geçen her şekli, köyde fark edebileceği her pencereyi gözetleyerek çevresine kaygıyla bakınıyordu. Ayak seslerini, haykırışmaları, saban gürültüsünü dinliyordu. Başının üzerinde sallanan kavak yapraklarından daha da soluk, daha da titrek duruyordu. Yine böyle geri döndüğü bir sabah, birdenbire kendisine doğru nişan alan bir karabinanın namlusunu görür gibi oldu. Tüfek bir hendeğin kenarında, otların arasında yarı yarıya gömülmüş küçük bir fıçının ağzından yanlamasına uzanıyordu. Dehşetten bayılacak gibi oldu. Gene de ilerledi. Fıçının içinden, kutuların dibinden fırlayıp doğrulan o zemberekli şeytanlar gibi bir adam çıkıverdi. Ayağında dizlerine kadar tokalanmış tozluklar, başında gözlerine kadar inmiş bir kasket vardı. Soğuktan dudakları titriyordu. Burnu da kıpkırmızıydı. Komutan Binet'ti bu. Yaban ördeği pusuna yatmıştı. "Uzaktan seslenmeliydiniz," diye bağırdı. "Tüfek görünce haber vermek gerekir." Böylece Binet uğradığı korkuyu gizlemeye çalışıyordu. Çünkü vilayetin emrine göre kayıktan başka yerden ördek avı yasaktı. Bay Binet yasalara karşı saygısına rağmen suçlu durumda bulunuyordu. Onun için her an korucu geliyor sanıyordu. Yalnız bu kaygı keyfini de artırıyordu. Fıçının içinde tek başına duyduğu mutluluktan, yaptığı hileden dolayı kendini kutluyordu. Emma'yı görünce büyük bir yükten kurtulmuş gibi oldu. Hemen sohbete başladı. "Hava hiç de sıcak değil, ısırıyor." Emma hiçbir karşılık vermedi. Adam devam etti. "Siz de pek erken saatte sokağa çıkmışsınız." Emma kekeleyerek "Evet," dedi. "Çocuğuma bakan sütünleden geliyorum." "Ya, çok iyi, çok iyi. Bana gelince gördüğünüz gibi ta şafak vaktinden beri buradayım. Ama hava öyle kötü ki ancak tam ucunda tüy olmak." Emma kaçarcasına ondan uzaklaşarak sözünü kesti. "İyi akşamlar Bay Binet." Adam sert bir sesle "Saygılarımı sunarım hanımefendi," dedi. Fıçının içine döndü. Emma tahsildardan bu kadar sertçe ayrıldığına pişman oldu. Hiç şüphesiz adam uygunsuz tahminlerde bulunacaktı. Süt nine hikayesini de mazeretlerin en kötüsüydü. Çünkü Yonville'de herkes küçük Bovary'nin bir yıldan beri anasının babasının yanında oturduğunu pekala biliyordu. Zaten o dolaylarda da kimse oturmuyordu. Bu yol ancak Huşet'e giderdi. Demek ki Binet onun nereden geldiğini tahmin etmişti. Susmayacak, gevezelik edecekti. Bu belli bir şeydi. Akşama kadar vaktini, akla gelecek her türlü yalan tasarılarıyla kafasını yorarak, gözlerinin önüne hep o av çantalı ahmağı getirerek geçirdi. Akşam yemeğinden sonra Charles onu kaygılı gördüğünden oyalamak için eczacılara götürmek istedi. Kadının eczanede ilk gördüğü insan yine o tahsildar oldu. Kırmızı kavanozun ışığıyla aydınlanan tezgahın önündeydi. "15 gram kezzap verin bana lütfen," diyordu. Eczacı, "Justin, sülfürik asidi getir," diye bağırdı. Sonra Bayan Homais'in odasına çıkmak isteyen Emma'ya döndü. "Hayır, burada kalın, zahmet etmeyin. Şimdi aşağı inecek. O gelinceye kadar buyurun, salonda ısının. Özür dilerim. Günaydın doktor." Eczacı sanki bu adı başkasına verirken onda bulduğu debdebenin bir kısmını kendi üzerinde sıçratıyormuş gibi bu doktor kelimesinden pek hoşlanıyordu. "Hey Justin, havanları devirmemeye dikkat et. Daha iyisi git küçük odadan iskemleleri getir. Biliyorsun ki salonun koltukları yerinden oynatılmaz." Koltuğunu yerine koymak üzere tezgahından fırladığı sırada Binet ondan 15 gram şeker asidi istedi. Eczacı onu hor görür gibi bakarak "Şeker asidi mi?" dedi. "Bilmiyorum, haberim yok. Siz belki de oksalit asit istiyorsunuzdur. Oksalit değil mi?" Binet çeşitli av eşyasının pasını temizlemek için kendisine bir bakır suyu hazırlamak üzere bir tutucuya ihtiyacı olduğunu anlattı. Emma ürperdi. Eczacı, "Gerçekten de rutubet yüzünden havalar hiç de uygun değil," diyordu. Tahsildar çok bilmiş bir halle, "Yine de işini yolda koyan kimseler var," dedi. Emma boğuluyordu. "Bana bir de lütfen," içinden de "Hiç gitmeyecek mi bu adam?" diyordu. 15 gram reçine ile terementi, 120 gram sarı bal mumu ile 50 gram kemik kömürü verin de takımların parlak deri kısımlarını temizleyeyim. Eczacı bal mumunu kesmeye başlıyordu ki karısı, kucağında Irma, yanında Napolyon, peşinde de Atali belirdi. Kadın gitti pencerenin önündeki kadife kaplı sıraya oturdu. Oğlan bir iskemlenin üzerine çömeldi. Ablası da babasının yanında hünnap kutusunun çevresinde dolanıyordu. Baba hunileri dolduruyor, şişelerin tıpasını kapatıyordu. Etiketleri yapıştırıyor, paketler yapıyordu. Çevresinde herkes susuyordu. Arada sırada terazinin kefesinde dirhemlerin tıngırtısı, öğrencisine öğüt veren eczacının alçak sesle söylediği birkaç kelime duyuluyordu. Bayan Homais birdenbire "Sizin küçük hanım nasıl?" diye sordu. Kocası müsvedde defterine bir takım rakamlar yazarken "Susun!" diye haykırdı. Kadın alçak sesle sözüne devam etti. "Niçin onu da getirmediniz?" Emma parmağıyla eczacıyı işaret ederek "Şşşt!" yaptı. Binet ise kendini hesabın toplamına öylesine kaptırmıştı ki belki de hiçbir şey işitmemişti. En sonunda çıkıp gitti. Emma sıkıntıdan kurtulunca derin bir soluk aldı. "Bayan Homais, ne kuvvetli soluk alıyorsunuz," dedi. Emma, "Ah, çok sıcaktı ondan," dedi. Bunun üzerine ertesi gün sevgililer buluşmalarını bir düzene koymayı düşündüler. Emma hizmetçisini bir hediye ile elde etmek istiyordu. Yalnız Yonville'de gösterişsiz bir ev bulmak yerinde olurdu. Rudolf böyle bir yer arayacağını söyledi. Bütün kış süresince haftada 3-4 defa gece karanlığında bahçeye geliyordu. Emma bahçe kapısının anahtarını alıp saklamıştı. Charles anahtarı kayboldu sanıyordu. Emma'ya haber vermek için Rudolf panjurlara doğru bir avuç kum atıyordu. Kadın sıçrayarak ayağa kalkıyordu. Kimi vakitte beklemek gerekiyordu. Çünkü Charles'ın ocak başında gevezelik etmeye merakı vardı. Bir türlü lafının sonunu getirmiyordu. Emma sabırsızlıktan kendi kendini yiyordu. Bakışlarında bunu yapacak güç olsaydı Charles'ı alıp pencereden dışarı fırlatabilirdi. En sonunda gece hazırlığına başlıyordu. Sonra eline bir kitap alıyor, sanki kitap onu pek eğlendiriyormuş gibi sakin sakin okumaya devam ediyordu. Charles de yatağına gitmişti. Ona sesleniyordu. "Gelsene Emma," diyordu. "Uyku zamanı geldi." Emma, "Evet evet geliyorum," diyordu. Charles, mumlar gözlerini kamaştırdığı için duvara doğru dönüp uyuyakalıyordu. Emma, soluğunu tutarak, gülümseyerek, heyecandan ürpererek yarı çıplak dışarı kaçıyordu. Rudolf'un büyük bir pelerini vardı. Emma'yı baştan aşağıya onunla sarıyor, kolunu beline dolayarak hiç konuşmadan onu bahçenin sonuna kadar sürüklüyordu. Burası kameriyenin altında eskiden yaz akşamları boyunca Leo'nun ona pek büyük bir sevgiyle baktığı o çürük tahta sıranın üzeriydi. Emma artık onu hiç düşünmüyordu. Yasemin'in yapraksız dalları arasından yıldızlar parlıyordu. Arkalarında akan çayın sesini ara sıra da su kıyısındaki kuru kamışların şakırtısını dinliyorlardı. Gölge kütleleri şurada, burada karanlığın içinde kabarıyordu. Bazen de Hepsi birden bir tek hareketle ürpererek gölgeler doğruluyor, onları örtmek için ilerleyen muazzam siyah dalgalar gibi eğiliyorlardı. Gecenin soğuğu onların daha sık kucaklaşmasına yol açıyordu. Dudaklarının iç çekişi onlara daha güçlü geliyordu. Zorlukla fark edebildikleri gözleri daha büyük görünüyordu. Alçak sesle söyledikleri kelimeler sessizliğin ortasında bir billur sesiyle ruhlarına dökülüyor, orada gittikçe çoğalan titreşimler halinde yankılanıyordu. Gece yağmurlu olunca sundurma ile ahır arasındaki muayene odasına sığınıyorlardı. Emma kitapların arkasında sakladığı mutfak şamdanlarından birini yakıyordu. Rudolf oraya evindeymiş gibi yerleşiyordu. Kitaplıkla yazı masasının, daha doğrusu bütün odanın görünüşü onun neşesini artırıyordu. Charles hakkında Emma'yı zor durumda bırakan bir yığın alaylar yapmaktan kendini alamıyordu. Kadın onu daha ciddi, hatta bahçe yolunda yaklaşan bir ayak sesi duyar gibi, olduğu seferki gibi gerektiği zaman daha heyecanlı görmek isterdi. "Gelen var," dedi. Adam ışığı söndürdü. "Tabancan var mı?" "Niçin?" "Kendini korumak için." "Rudolf, kocana karşı mı?" "Ah zavallı delikanlı," dedi. Cümlesini "ben onu bir fiskede ezerim" anlamına gelen bir hareketle tamamladı. Emma onun kahramanlığı karşısında kendisini inciten, kıran bir nezaketsizlik, saf kabalık sezmesine rağmen hayran oldu. Rudolf bu tabanca hikayesini çok düşündü. Emma bunu ciddi söylediyse bunu çok gülünç, hatta iğrenç bir şey olduğunu düşünüyordu. Çünkü kıskançlıkla kıvrananlardan olmadığı için Charles'tan nefret etmesine hiçbir sebep yoktu. Bu konuda Emma ona yemin etmişti ki Rudolf bunu da incelikten uzak bulmuştu. Öte yandan Emma gittikçe pek duygulu oluyordu. Birbirlerine minyatürlerini vermeden edememişlerdi. Bunun için avuç dolusu saçlar kesilmişti. Şimdi de Emma bir yüzük, ebedi birleşme işareti olarak gerçek bir evlilik halkası istiyordu. Ona sık sık akşam çanlarından, doğanın sesinden söz ediyordu. Sonra ona kendi annesinden, onun annesinden söz açıyordu. Rudolf anasını 20 yıl önce kaybetmişti. Buna rağmen Emma onu dil yapmacıklıklarıyla tek başına kalmış bir çocuğu avutur gibi avutmaya çalışıyordu. Kimi vakit aya bakarak "eminim ki yukarıda ikisi birlikte aşkımızı onaylıyorlardır" diyordu. Ama o kadar güzeldi ki Rudolf kadınlar içinde böylesine saf olanla o kadar az rastlamıştı ki bu sefahatsiz aşk onun için yepyeni bir şeydi. Onu kolay alışkanlıklarından ayırarak gururunu da şehvetini de okşuyordu. Emma'daki heyecan kalbinin derinliklerinde ona sevimli geliyordu. Çünkü yalnız kendisine hitap ediyordu. O zaman sevildiğine güvenerek kendini sıkıntıya sokmuyordu. Yavaş yavaş davranışları değişti. Artık eskisi gibi Emma'yı ağlatan o tatlı kelimeleri, onu çılgına çeviren ateşli okşamaları kalmamıştı. Öyle ki genç kadının içine gömülüp yaşadığı o büyük aşklarının bir ırmağın yatağının suyu içmesi gibi azaldığını sezdi. Altında bataklık çamurunu gördü. Buna inanmak istemedi. Sevgisini artırdı. Rudolf da ilgisizliğini gitgide daha az gizledi. Emma ona teslim olduğuna pişman mı olmuştu? Ya da tersine onu daha çok sevmek mi istiyordu? Bilemiyordu. Kendini zayıf görmenin zilleti, şehvet duygularını yumuşattığı bir kine dönüşüyordu. Bağlılık değildi bu. Sürekli bir baştan çıkma gibi bir şeydi. Erkek onu büyülüyordu. Emma ondan sanki korkuyordu. Bununla birlikte Rudolf ihaneti kendi isteğine göre yürütmeyi başardığı için görünüş her zamankinden daha sakindi. 6 ay sonra bahar geldiğinde birbirlerine karşı aile sevgisini sakin sakin sürdüren evli iki insan gibiydiler. Bu, Ruo babanın iyileşen bacağının hatırası olarak sık sık hindi yolladığı günlerdi. Hediye hep bir mektupla gelirdi. Emma Mektubu sepete bağlayan ipi kesti. Şu satırları okudu. Sevgili evlatlarım, umarım ki bu mektup sizi sağlık içinde bulur. Gene umarım ki bu hindi de ötekilerin ayarındadır. Çünkü bu bana biraz daha yumuşak çekip geliyor. Ne bileyim, daha da büyük görünüyor. Yalnız gelecek sefer değişiklik olsun diye size horoz göndereceğim. Yok, siz ille de gene hindi isterseniz o başka. Daha önceki iki sepetle birlikte bu sepeti de geri gönderin lütfen. Benim arabalıkta bir felaket oldu. Çok şiddetli rüzgar estiği bir gece dam ağaçların arasına uçtu. Ürün de bu yıl pek iyi olmadı. Her neyse, ne zaman gelip sizleri görebileceğimi bilemiyorum. Emmacığım, artık yalnız kaldığımdan beri evi bırakıp çıkmam o kadar güç oldu ki. Bu sırada sanki adamcağız bir sürü hayal edebilmek için kalemini elinden bırakmış gibi bir aralık vardı. Beni sorarsanız, boğazına düşkünlüğü yüzünden benim çobanı kapı dışarı ettiğimden bir çoban tutmak için geçen gün Yvetot'a panayıra gitmiştim. Orada yakalandığım nezle bir yana iyiyim çok şükür. Bu haydutlar yüzünden ne acınacak haldeyiz. Üstelik de ahlaksızın biriydi. Bu kış sizin oralarda yolculuk ederken dişini çektiren bir seyyar satıcıdan öğrendim. Charles Bovary hala büyük bir çabayla çalışıyormuş. Buna hiç şaşmadım. Adam da bana dişini gösterdi. Birlikte kahve içtik. Seni görüp görmediğini sordum. Görmemiş. Yalnız ahırda iki hayvan bulunduğunu söyledi. Oradan anladım ki işler yolunda gidiyor. Allah versin sevgili evlatlarım. Yüce Tanrı size akla gelen her türlü mutluluğu yollasın. Sevgili torunum Bert Bovary'yi daha tanımamış olmak bana pek acı geliyor. Onun için bahçeye senin odanın altına bir erik ağacı diktim. Kimsenin ona dokunmasını istemiyorum. Erikleri ancak ileride ona komposto yapmak üzere toplayabilirler. Ben de geldiğinde ona vermek üzere dolapta saklarım. Allah'a ısmarladık sevgili evlatlarım. Kızım, seni, damadım sizi, küçüğü iki yanağınızdan öperim. Bütün kalbimle sevgili babanız Theodor Ruo. Emma bu kalın kağıdı birkaç dakika parmaklarının arasında tutarak kaldı. Mektupta imla yanlışları birbirleriyle kucaklaşıyordu. Emma da bir dikenli çalı çitinin içine yarı gizlenen bir tavuk gibi onların arasından gevezelik eden sevimli, tatlı düşünceyi kovalıyordu. Yazı ocağın külleriyle kurtulmuştu. Çünkü kurşunu bir toz elbisesinin üzerine döküldü. Maşayı eline almak üzere ateşe doğru eğilen babasını görür gibi oldu. Çatırdayan deniz sazlarının bol alevinde bir değneğin ucunu yakarak ocağın önündeki bir iskemle üzerinde onun yanında oturmayalı ne kadar uzun zaman olmuştu. Güneş içindeki yaz akşamlarını hatırladı. Yanlarından geçerken taylar kişner, dört nala koşar, koşardı. Pencerenin altında bir arı kovanı vardı. Bazen de arılar ışıkta dönüp dururken zıplayan altın toplar gibi camlara çarpardı. O zamanlar ne mutluluk, ne özgürlük, ne hayal bolluğu vardı. Şimdi bunlardan hiçbir şey kalmamıştı. Onları ruhunun bütün maceralarında, ard arda gelen bütün durumlarda harcamıştı. Yolun üzerinde, bütün hanlarda, servetinde bir şeyler bırakan bir yolcu gibi. Onu bu kadar umutsuz eden kimdi ki? Onu alt üst eden, yıkıp mahveden olağanüstü felaket neydi? Kendisine acı çektiren şeyi araştırıyormuş gibi çevresine bakarak başını kaldırdı. Bir Nisan güneşi cam dolaptaki çini eşya üzerinde ışıldıyordu. Ocak yanıyordu. Emma terliklerinin altında halının yumuşaklığını duyuyordu. Gün ışığı beyaz, hava aydınlıktı. O da kahkahalar atan çocuğunun sesini duyuyordu. Gerçekten de küçük kız o sırada çimenlikte biçilen otların ortasında yuvarlanıyordu. Bir ot yığınının tepesine yüzü koyun yatmıştı. Dadısı onu eteğinden tutuyordu. Yanda Lestibois tırmıkla çayırı temizliyordu. Adam ona yaklaştığı her sefer küçük kız iki kolunu havada sallayarak eğiliyordu. Annesi, "Onu bana getirin," diye seslendi. Kucaklamak için atıldı. "Ne kadar seviyorum seni yavrucuğum. Ne kadar çok seviyorum." Sonra Çocuğun kulaklarının ucunun biraz kirli olduğunu görünce bir parça sıcak su getirmek için çıngırağı çaldı. Su gelince de onu güzelce bir temizledi. Çamaşırını, çorabını, ayakkabısını değiştirdi. Bir yolculuktan dönmüş gibi ona sağlığı konusunda bin bir soru sordu. En sonunda da onu bir daha öperek, biraz da ağlayarak kızı bu sevgi taşkınlığı karşısında pek şaşkın şaşkın bakı kalan hizmetçi kadına teslim etti. Akşam Rudolf onu her zamankinden daha ciddi buldu. Geçer diye hüküm yürüttü. Geçici bir heves. Emma üst üste 3 buluşmaya gelmedi. Rudolf bir daha geldiğinde onu soğuk, adeta müstani buldu. "Ah, boş yere vaktini kaybediyorsun güzelim," dedi. Onun üzgün üzgün iç çekmelerini, çıkardığı mendilini fark etmemiş gibi davrandı. İşte o zaman Emma pişman oldu. Kendi kendine Charles'tan neden nefret ettiğini, onu sevmenin daha iyi olup olmayacağını bile sordu. Yalnız Charles bu duygu uyanmalarına pek büyük fırsat vermiyordu. Öyle ki Emma fedakarlık isteği içine pek şaşkın, sıkıntılı bir durumdayken eczacı tam zamanında gelip ona bir fırsat sağladı. Evet, bugünkü okumamızı bitirdik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.